Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Kısa bir tatilin ardından herkese tekrar hoş geldiniz demek gerekiyor sanırım. Umarım bundan sonrasında çok fazla boşluk bırakmadan tam gaz devam edecek şekilde ilerleriz. Ama pek de söz veremiyorum. İnandığım ve uygulamaya çalıştığım bir felsefe var. Şöyle. Öl, söz verme. Öl, sözünden dönme. Dedemden öğrendiğim bir laf. O yüzden bu tip konuları ucu açık konuşmayı daha çok seviyorum. Ve bu aynı zamanda iş hayatındayken de öğrendiğim bir tecrübe oldu. Genellikle her isteğe ya da her konuya yaparız, hallederiz şeklinde döndüğümden özellikle müşteriler bazında bazen büyük problemler çıkabiliyordu. Ve sanırım gerçekten de bazen hayır diyebilmeyi de öğrenmek gerekiyor. Her şeye evet dememek lazım. Sanırım Charlie Munger'ın bir sözüydü. Bir şirkete bakarken neden satın alması gerektiğinden önce neden bu şirketin hisselerini almaması gerektiğinin analizini yaparmış. Ve işte bu düşünceye kesinlikle katılıyorum. En azından böyle bir noktaya evrildiğimi söyleyebilirim. Önce hayır diyerek başlamalı ve bunun üzerine bazı şeyler inşa edilmeli. Aynı şey insanlarla ilgili de geçerli. Önceden herkesi 100 kredi üzerinden başlatıp eğer bazı şeyler yolunda gitmezse kredilerini düşürerek ilerlerdim. Fakat sonradan bunun doğru bir yöntem olmadığını fark ettim. En azından kişisel olarak. Artık tanıdığım ya da yeni tanıştığım herkesi 0 krediden başlatıyorum. Ve bunun üzerine bir ilişki inşa etmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Kısacası hayat ve yatırım işte birbirlerine her anlamda benziyorlar. Ve her iki taraftaki tecrübeler bir diğerinde de çoğunlukla iş görüyor oluyor. Çünkü zaten piyasaların toplamını oluşturan şey insan psikolojisi. Davranışsal finans yaklaşımında bunu oldukça detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Ve piyasalara bu açıdan bakmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak elbette bu teknik analiz gibi bir astroloji dalı basitliğine indirgenerek yapılmamalı yine de bana göre. Piyasadaki verimsizlikler işte bu karmaşık yapı yüzünden asla bitmiyor ve bir yatırımcı olarak sanırım en dikkatli olmamız gereken noktanın çoğu zaman kendini tekrar eder biçimde ortaya çıkan bu verimsizliklerin farkında olmak ve kendimizi bunlara karşı korunmayı öğrenmekten geçiyor. Aynı zamanda eğer bir fırsat görüyorsak da buna göre pozisyon almak gerekiyor. Aslında bugün keşke tüm bunlar üzerine konuşuyor olsaydık ama konumuz çok daha farklı. Belki başka bir zaman piyasada hayır diyebilmenin, zararlı verimsizliklerin ve sürü psikolojisinin üzerine daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Gerçekten de kendine ait bir başlığı hak eden bir konu bu. Ayrıca tam da zamanıydı aslında. Daha yeni GEO şirketlerinde çok ilginç bir durum yaşadık konuyla ilişkili. Ve yine Alarko'da benzer bir şey yaşadık. Fakat bugün konumuz bunlar değil. Eğlenceli bir konu olabilirdi ama daha sıkıcı şeyler üzerine konuşacağız bugün. Ayrıca güncel yorum yapmamak üzerine yeminimi de bozmak istemiyorum. Zamansız dinlenecek bir şeyler hazırlamak benim bütün niyetim. Ve bundan 5 yıl sonra da birisi bu podcast bölümünü dinlediğinde, ki eminim birileri dinleyecektir, işte onlara zamanda bir yolculuk yaparak selam veriyorum buradan. 5 yıl öncesinden. Bu yayını dinlediklerinde dinlemeye değer bir şeyler ortaya çıkmış olsun yani kısaca. Dilim biraz fazla şişmiş olabilir, kusura bakmayın. Bir hafta bölüm yapmayınca bölümü sanki mikrofonu ısırarak yapmak gibi bir his oluştu içimde. Normalde de çok fazla konuşan biri değilim ve burası benim belki de tek konuşabildiğim platform. İnanılmaz hoşuma gidiyor tek taraflı, karşıda kimse olmadan yalnız başıma konuşmak ve tabii bunu kayıt altına almak. Başka birini dinlemek zorunda kalmadan konuşabiliyorum. Çünkü normalde aslında genellikle dinlemeyi seven biriyim. Yani karşıda da biri olmayınca otomatik olarak dinlemeye gerek kalmıyor. Tabii yine de dinlemeyi seven birinin yaklaşık toplamda 100 saatlik sadece kendi konuştuğu ses kaydını alması da işin bence ayrı bir ironik kısmı. Bugün aslında bomboş konular üzerine bomboş bir bölümü çok rahatlıkla yapabilirdim. Sanırım farkına vardınız gibi. Ancak çok dağılmayalım. Sıkıcı konumuza geçelim artık. Çünkü çok uzun bir çalışmayı sadece 30-35 dakika içerisinde sığdıracak şekilde yoğunluğunu arttırarak bir anlamda damıtarak aktarmaya çalışacağım. Bugün aslında Howard Marks'ın son yazdığı memo üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi kendisini oldukça yakından takip etmeye çalışıyorum ve herkese de aynısını önerebilirim. Çünkü çok şeffaf bir şekilde düşüncelerini paylaşıyor. Bazı konularda sıkıntıları olsa da ama buna sonradan geleceğiz. Günümüzün en rasyonel para yöneticilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok dürüst biri olduğunu hissediyorum nedense. Ve ek bir özellik olarak neredeyse bütün memolarını okuduktan sonra farkına vardığım bir durum şu oldu. Aynı benim burada yapmaya çalıştığım gibi zamansız şeyler paylaşıyor. Piyasalarla ilgili güncel durumları çok geniş bir perspektiften ele alarak bunları her zaman işe yarayacak tecrübelere ve bilgilere dönüştürerek yazıyor memolarını. Ve yazım stili de oldukça başarılı bence. Bu arada farkında olmayanlar için tüm bu memoları ve daha fazlasını paylaştığım bir Drive klasörü var. Bunun linkini de paylaşıyorum ama tekrardan bu podcast bölümünün notlar kısmına da eklemiş olacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve şimdi konuya geçersek. Kolay Para isimli Howard Marks'ın bu son memosuyla ilgili basitçe başlangıçta şöyle düşünebiliriz. Kolay para demek aslen faizlerin düşük olduğu ve borçlanma maliyetlerinin de çok can yakıcı olmadığı ek bir kapitale kolayca ulaşabildiğimiz zamanları tanımlıyor. Daha önce yine Howard Marks'ın bir memosu üzerine yaptığım bir bölümde paylaştığım bir olgu da vardı. Bu kolay para tanımını yürüyen merdivenlere ya da yürüme bantlarına da benzetebiliriz. Gitmek istediğimiz noktaya bizi ulaştırmak için yardım eden dış bir etken işin özünde yani. Peki bu bandın üzerine nasıl çıkıyoruz? Borçlanmayla elbette. Hepimizin bildiği gibi bugün artık birçok kişinin geriye dönüp baktığında örneğin inanılmaz bir fırsatmış diye gördüğü Covid ve öncesi dönemdeki konut kredilerinin 0.60-0.80 oranlarında verilmiş olması kolay paranın bizim şahit olduğumuz en güzel özelliklerinden biriydi. Fakat tabii bunu büyük bir çoğunluk iş işten geçtikten sonra fark ediyor. İşte Howard Marks bu son memosunda kolay para dönemlerinin nasıl tespit edilebileceğini ama bundan daha da önemli olanı böyle zamanların aslında bizim başımıza ne gibi çoraplar örebileceğini ve sonunda da çok kritik sonuçları olan problemleri göstermeye çalışıyor yazıda. Yine örnek olarak sanırım herkesin farkında olduğu gibi şu anda makro perspektiften baktığımızda bana göre çok da aslında ciddi olmayan biraz mış gibi yaptığımız bir parasal sıkılaşma dönemi içinde sayılırız. Ve bu memo aslında tamamen bu konuyla ilgili ama dediğim gibi konuyu ele alış biçimi olarak çok önemli bir perspektif. Ve yine bence son yıllarda paylaştığı en önemli memo olabilir. 16 sayfalık bir paylaşım bu arada. Bu bir memo sınıfı paylaşım için çok büyük bir sayfa sayısı. Memo kelimesi benim özellikle iş hayatından bildiğim kadarıyla daha çok kısa notlar, kısa düşünceler ya da yeni gelişmeler hakkında hap bir bilgi yığını olarak düşünülebilir. Ve ideal sayfa sayısının 16'dan çok çok az olduğuna eminim. Fakat bu bölüm haricinde ilgili yazıya bakarak her bir kelimesini de dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Peki başlangıç olarak kolay zamanları ya da kolay para dönemlerini nasıl tanımlayabiliriz? Bunları kısaca 5 maddede topluyor Howard Marks ve burada bir özet olarak toparlarsak basitçe işletmelerin kolay borçlanabildiği ve hatta bunun karşılığında iflasa yönelik ya da benzer risklerin olmadığı yani yine her şekilde sermaye bularak kendini kolayca döndürebildiği ve çok rahat bir şekilde kaldıraç kullanılabilen yine finansallar açısından düşündüğümüzde de kolayca yönetilebilir risklerin olduğu ve ayrıca yatırımcılar açısından düşünürsek de varlık fiyatlarının çok dalgalanmadan güvenli bir şekilde yükselişini gördüğümüz zamanlar olarak değerlendirebiliriz. Tüm maddeleri kısaca toparlarsak. Şimdi bu noktada benzetmeye geri dönersek bence her şey daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Kısacası hem işletmelerin hem yatırımcıların bir yürüyüş bandının yardımıyla yol aldığı zamanlar diyebiliriz. Kolay paranın olduğu dönemler için. Ve bana kalırsa işin kritik noktası işte bu zamanları doğru bir şekilde belirleyebilmek ve tam bu zamanlarda belki de iyi anlamda borç kaldırıcını kullanarak bu borcu varlıklara aktarabilmek. Sanırım bir yatırımcının tüm hayatı boyunca yapması gereken en önemli şeylerin başında geliyor. İyi borç ve kötü borçtan sıklıkla bahsetmeye çalışıyorum burada. Kredi kartı ve benzeri tüketime dayalı borçlardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak yine borcu çok fazla sevmeyen birisiyim ve eğer borcum varsa rahat uyuyamayan birisiyim. Ancak eğer iyi anlamda bir borçlanma fırsatı varsa ve eğer bunu değerlendirme imkanı da varsa bu kaldıracın da çok önemli bir avantaj sağlayan güvenli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bu biraz aslında piyasa döngülerini anlamaktan da geçiyor. Howard Marks'ın yine bu konuda müthiş bir kitabı var ve bölümün ilerleyen noktalarında bahsetmiş olacağız. Kendisi de bu memonun içinde oraya referans veriyor zaten. Yani bir yatırımcının işte kolay para zamanlarını ve çoğunlukla bunun arkasından gelen sıkılaşma dönemlerinin bir döngü halinde gerçekleştiğini ve aynı bir gel git gibi piyasaların uzun vadede bu şekilde ilerlediğini anlaması, döngünün hangi aşamasındaysa bunun tespitini doğru bir şekilde yapması ve buna uygun pozisyonlar alması sanırım en önemli şeylerden birisi. Elbette bunlardan bahsederken bir piyasa zamanlaması yapılması gerektiğini aslında söylemeye çalışmıyorum. Geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir tablo paylaşmıştım Twitter'da. Bana göre her zaman piyasada olmak çok daha avantajlı. Bu birçok belirsizliği ve yanlış karar verme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Ancak bunun yanında işte buradaki piyasa döngülerini anlamak, buna uygun pozisyon değişimlerini yapabilmek ve yine belki de en önemlisi ne zaman neredeyse risksiz bir şekilde borçlanabileceğini bilmek işte bu kritik bir mesele. Hatırlayanlar olacaktır. Geçtiğimiz yıl kredi fırsatlarının son anlarında olduğumuzu ve hala çok küçük bir pencerenin var olduğunu sıklıkla bahsediyordum. Ve o dönem çektiğimiz krediyi her bölümde döndüre döndüre anlatıyordum. Fakat bunlardan bahsetmiyorum artık. Şimdi bunun yerine zaman zaman konut tarafında ciddi fırsatların ortaya çıkmaya başladığını söylemeye başladım son zamanlarda. Ve bana kalırsa işte bütün mesele de bu zaten. Tabii tüm bunları doğru tahmin edebilmek mümkün değil. Ve herkesin kendi adına bir tecrübeyle ve okumalar yaparak değerlendirmede bulunması gerekiyor. Ve günün sonunda da buna benzer yeni kararlar alması gerekiyor. Yine altını çizmek lazım tabii ki. Bir başına elbette. Hiçbir etkiye ve teşvike balıklama bir şekilde atlamadan. Bunu yapabilmek için de Howard Marks gibi yine burada paylaşmaya çalıştığım diğer tecrübeli isimlerin yaşadıklarından, anlattıklarından ve paylaştıkları zamansız bilgilerden dersler çıkartarak üzerine de kendi düşüncelerimizi inşa ederek bir sonuca ulaşmak gerekiyor. Twitter'da herhangi bir fenomeni ya da burada benim söylediklerimi uygulayarak değil yani. Hatta tam tersi, bunları sorgulayarak neden yanlış olabileceğini düşünerek kendi çıkarımlarını üstüne yapmak sanırım en önemli olan kısmı. Kişisel bir örnek vermek gerekirse, örneğin bugünlerde Vakko veya Tuborg gibi şirketleri neden beğendiğimi sanırım işte şu ana kadar konuştuğumuz konuların üzerine daha güzel açıklayabilirim. Fikirlerim şöyleydi kısaca. Bu şirketlerin özellikle Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu belirsizliklerin arasında özellikle de enflasyon sarmalının içinde doğal bir hedge avantajı yarattığını düşünüyorum. Bu açılardan bakıldığında oldukça defansif tercihler olduğunu söyleyebilirim aslında. Ve işte bu kararları verme sebebim tamamen içinde bulunduğumuz döngünün bir parçası. Ayrıca bir anlamda zorunlu bir şekilde bu tercihleri de yapmak durumundayım. Çünkü belirli filtrelerden geçtikten sonra temettü gelirinin de benim için öneminden dolayı elimde ne yazık ki çok fazla bir seçenek kalmıyor. Şimdi tüm bunları düşündüğümüzde portföye genel bir pencereden baktığımda yine oldukça defansif bir yapıda olduğunu düşünüyorum. İçindeki çok yüksek ağırlıklı Bitcoin'e rağmen. Yine geçtiğimiz günlerde Cathie Wood'un ARK fonunun son 3-4 yıllık kötü performansı üzerine bazı notlar çıkarıp Twitter'dan paylaşmıştım. Onun içinde de 5 maddelik bir kendimce almam gereken tecrübe çıkarımı paylaşmıştım aslında. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim oraya. Ve burada sadece sonuncu maddeyi paylaşacağım. Şöyle ki, bana göre portföy yapılarıyla ilgili en önemli noktalardan birisi, özellikle de bugün konuşmakta olduğumuz konular üzerine şunu eklememiz gerekiyor. Bence en iyi plan en kötü senaryoya göre yapılandır. O tweette paylaştığım 5. ve son madde buydu ve en azından ben bunun önemli bir madde olduğunu düşünüyorum. Her neyse konuyu çok uzatmayalım. Kısaca aslında hem biraz portföy yapısından hem de bunların döngülerle nasıl bir ilişkisi olabileceğini de araya eklemek istedim. Şimdi uzatmadan memoya devam edelim biz. Kolay para dönemleri kendi içinde birçok avantajı barındırsa da aslında temel anlamda değerlendirdiğimizde inanılmaz riskleri de beraberinde getiren, hatta uzun vadede düşündüğümüzde gelecek için çok daha yüksek risklerin zeminini hazırlayan aslında oldukça kritik zamanlar. Biz sadece bunu avantajımıza kullanmayı öğrenmeliyiz yani. Çünkü bana göre gerçekten de uzun vade için en tehlikeli sonuçları oluşturan zamanlar bunlar. Howard Marks da bence işte bu memoyu son yıllarda hazırladığı en iyi yazı haline getiren şekilde bu kolay zamanların yarattığı problemleri 10 maddelik bir analize indirgeyerek müthiş bir şekilde paylaşmış. Bu bölümü yapma isteğim de zaten tamamen bu maddeler. O yüzden zaman kaybetmeden bence hızlıca bu maddelere geçelim ve kolay para döneminin yarattığı problemleri daha iyi anlamaya çalışalım. Fakat maddelere geçmeden önce hızlıca bir kitap önerisinde de bulunmak istiyorum. Howard Marks da bölümün içinde bolca ismini geçiriyor ve bu çok hoşuma gitti. Hatta yazısını da bir nevi bu kitabın iskeleti üzerine kurmuş. Kitap Edward Chancellor'ın The Price of Time kitabı. Sanırım Türkiye'de çok ilgi çekmemiş bir kitap ama mutlaka bir şekilde kopyasına ulaşıp okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bu önerinin de üstüne maddelere geçebiliriz artık. Birinci madde, düşük faiz oranları ekonomiyi canlandırmaya yarar. Evet, bu bir gerçek. Hatta özellikle yavaşlamalardan ve resesyondan aşırı korktuğumuz için genellikle faiz oranlarını düşük seviyelerde tutmak için bir gayret gösteririz. Ve bunun sebebi de çok basit. Çünkü ekonomi ne kadar akışkan olursa, bizim deyimimizle alın verin, ekonomiye can verin durumu ne kadar gerçekleşebilir olursa, işlerin de aynı şekilde daha iyi gideceğini düşünürüz. Bu akışın sağlanabilmesi için de elbette ilk tercih paraya yani sermayeye ulaşımın kolay olması gerekliliği. Ancak bu sadece verimli bir büyüme gerçekleşiyorsa belki de işe yarayabilir. Ve bunun dışında çok da iyi niyetli bir şekilde sadece şunu söyleyebilirim. Paranın zaman maliyetini belirleyebilme kapasitesinde olduğunu düşünen merkez bankaları bu yeteneklerini piyasaya yön vermek için kullanmak isterken genellikle kaçınılmaz olarak sonuç hep döngüsel kriz mekanizmalarını beslemekten başka bir işe yaramaz. Bu cümlenin içinde aslında bağırarak söylemek istediğim birçok şey saklı. Zaman zaman girdiğimiz konular olduğu için bu kısımları atlayarak geçiyorum. İkinci madde, düşük faiz oranları alternatif fırsat maliyetini azaltır. Bu da yine çok önemli bir madde. Şöyle düşünebiliriz. Böyle yapıldığını varsayıyorum ve eğer yapılmıyorsa da mutlaka yapmanızı tavsiye edebilirim. Kendinize bir alternatif fırsat belirlemek gerçekten de yararlı olabilir. Bunu profesyonel fonlar bir bakıma karşılaştırma ölçütleri belirleyerek yapıyorlar ve kendilerine bir benchmark alıyorlar. Biz bireysel yatırımcılar da benzer bir şey yapmalıyız. Belki bugünlerde mevduat faizleriyle karşılaştırma yapılabilir ama bana kalırsa temel hedef öncelikli olarak reel enflasyon üzeri getiri olmalı. Ve bunun yanına da çeşitli diğer karşılaştırma ölçütleri eklenerek genel bir fotoğraf çıkarıp portföye bu açıdan bakılmalı aylık bazda. Ve bunu istikrarlı bir şekilde her ay yapmak gerekiyor. Yine bununla ilgili hazırladığım bir getiri takip dosyası vardı. Drive klasöründe paylaşıyorum onu. Oraya da bakabilirsiniz yani bir örnek için. Fırsat maliyeti belirlemek tek başına önemli bir madde olsa da kolay para dönemlerinde bunu daha önemli bir hale getiren diğer bir nokta şu. Faiz oranlarının düşük olması sebebiyle birçok alternatif fırsatların getiri oranlarının da dolaylı olarak geriye çekiliyor oluşu gibi bir durum var. Yani bir bakıma ortada pek bir fazla fırsat kalmıyor aslında. Alternatif fırsat maliyeti düştüğünde. Hatta şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki faiz oranları %0 olsun. Böyle dönemleri de yaşadık, hatırlayanlar olacaktır. Peki işte böyle bir durumda fırsat maliyeti ne olur? Çok basit, o da 0 olur dolayısıyla. Yani ortada hiçbir bakacağımız alternatif kalmamış olur bir bakıma. Ve böyle bir durumda da performans yapmak kolay bir şey değil. Ayrıca bizi daha riskli seçeneklere doğru yöneltir bu da. Üçüncü madde, düşük faiz oranları varlık fiyatlarını yükseltir. Şöyle ki, bana göre kısmen hatalı olsa da bir varlığın değerini belirlemek için aslında değer dememiz burada yanlış ve fiyat kelimesi daha doğru olacaktır. Yani bir fiyat belirlemek için o varlığın bizim için yaratacağı gelecekteki nakit akışına bakmak isteriz. Örneğin bunu 10 yıllık bir akış üzerinden yapabiliriz. Paranın bu süre içinde işte bir zaman maliyetini belirleriz. Yani 10 yıl sonra alacağımız nakit sonuçta bugün alacağımızla aynı olmayacak. En azından değer bakımından. Bu yüzden de gelecekten bugüne doğru bir iskonto uygulayarak elde edeceğimiz tüm nakit akışını hesaplamaya çalışırız. Bugünkü değerine göre. İşte burada uygulayacağımız iskonto oranı ne kadar düşükse varlığın fiyatı da o derece yüksektir. Buraya kadar sanırım zaten herkes biliyor bunları. Fakat çok kritik bir detay var. Dolayısıyla düşük faiz oranları direkt olarak uygulamamız gereken iskonto oranını etkileyeceği için, yani faiz oranları ne kadar düşerse varlık fiyatları da o şekilde artmaya devam eder. Biz bunu bazen enflasyonla karıştırabiliyoruz. Ancak Türkiye'de çok uzun bir süredir negatif reel faiz uygulandığını hesaba katarak düşünürseniz, aslında uyguladığımız iskonto oranının çok uzun bir süredir ne kadar düşük olduğunu da fark etmiş olabilirsiniz. Ve varlık fiyatlarının zıplamasının en büyük sebebi de budur zaten. Yani sözün özü, doğru bir faiz oranı belirlemek. İşte bu yüzden zaten çok önemli. Ki bu konuya da girmiş olacağız ileride. Dördüncü madde, düşük faiz oranları risk almayı teşvik eder ve mantıksız yatırımlara neden olabilir. Aslında bu maddenin büyük bir kısmı bireysel yatırımcı için finansal okuryazarlık eksikliğinden de kaynaklanıyor. Ve dilerseniz geçmişe de bir dönüp bakabilirsiniz. Mesela Türkiye'de 40 yılda bir gerçekleşen bir doğa olayı gibi içinden geçtiğimiz düşük enflasyonlu, düşük faizli o kısa güzel zaman dilimlerini hatırlayın. Eminim hepimizin bu dönemde yaptığı oldukça saçma, belki yatırım bile denilemeyecek hataları olmuştur. Bu hataların bir kısmı finansal okuryazarlık eksikliğinden ve yine diğer önemli bir kısmı düşük faiz ortamının zorunlu bir risk alma iştahı teşvikinden kaynaklanıyor. Düşük faiz ortamı demek, düşük getiri ortamı demek çünkü bir bakıma. Varlık fiyatlarınınsa bir önceki maddede konuştuğumuz gibi bir bakıma FK'sının reel olarak yüksek olduğu zamanlar aynı zamanda. Böyle olduğunda çeşitli alternatifler bize çok daha cazip görünmeye başlıyor. Özellikle de riskli varlık sınıfı çeşitleri. Tabii aynı şeyler başka bir açıdan şirketler için de geçerli ve mesela şirketler takip edilerek yaptıkları yatırımların ya da Ar-Ge çalışmalarının beklentileri ve getiri bakımından dönüş perspektifleri incelenerek bu durumlar işte çok daha rahatlıkla tespit edilebilir. Belirli bir zaman serisi boyunca riskli varlıklara doğru kaymaya çalışan ya da riskli yatırımlar yapıyor gibi görünen şirketler bunun meyvesini toplayabilirler. Ancak buradaki risk dağılmaya başladıkça ki riskin kaybolmaya başlamasıyla diğer piyasa oyuncularının o en başta konuştuğumuz risk iştahlarının artışıyla bu alanlara kayması bir kesişim kümesindedir. Piyasanın geneli işte buradaki riske yönelmeye başladığında risk çoktan ortadan kalkmıştır ve getiri zaten gerçekleşmiştir. Bu da piyasanın büyük bir çoğunluğunun aslında böyle dönemlerde hareket ettirdikleri sermayesinin anlamsız yatırımlara kaymış olmasına sebep olmuştur. Ve bu döngü farklı varlık sınıfları arasındaki akışla birlikte sürekli olarak devam edip durur. Yine daha önce başka bir bölümde verdiğimiz o örnek gibi sanırım kestirme yollar zaman kaybettirir bölümünde konuşmuştuk. Aynı yoğun ama akışkan bir trafikte ilerlerken sürekli boş görünen şeritlere kaymaya çalışan ve o şeridi de tıkayan araçlar gibi sermaye de anlamsız şekilde hareketler ederek aslında şerit değiştirirken aldığını sandığı riskin getirisinden faydalanamayarak başka bir varlık sınıfına ya da diğer bir deyişle başka bir şeride geçer. Ve burada kaçınılmaz olarak önü tıkalı bir şekilde takılı kalır. Hatta bu durum da daha fazla anlamsız hareketler yapmasına sebep olabilir ilerleyen zamanlarda. Howard Marks bunlardan bahsederken çok güzel bir söz söylüyor. Direkt onu paylaşmak istiyorum burada. Şöyle diyor. Uzun vadeli, düşük maliyetli, kolay para dönemleri vahşi bir spekülasyon ve macera ruhunu doğurur diyor. Tarihteki bütün finansal krizlerin temelinde de işte bu vahşi spekülasyon ve macera ruhu yatıyor. Güneydeniz şirketi balonunda, lale çılgınlığı bölümlerinde de bunun bazı örneklerini işlemiştik biz burada. Peki, devam edelim. Risk alma iştahı aynı zamanda aşırı anlamsız yatırımları da gündeme getirebilir. Bunlara çok ilginç bir şekilde Howard Marks, Avusturya İktisat Okulu'ndan örnekler vererek ele alıyor. Hatta Hayek'in bir tanımı olan mal investment terimini kullanıyor. Aynı doktorlardaki mal practice gibi de düşünebiliriz bu tanımı. Yani kısacası yetersizliklerden kaynaklanan hatalı bir uygulama. Sanırım Türkiye için Kanal İstanbul projesi, mal investment kategorisine verilebilecek en güzel örneklerden birisi. Dikkat ettiyseniz düşük faiz oranlarının ortadan kaybolmasıyla böyle çılgın projeler de pek gündeme gelmemeye başladı. Bu ilginç bir tesadüf mü yoksa ekonominin doğa kanunlarından biri mi? Karar sizin. Aslında Avusturya İktisat Okulu'nun temel fikirlerinden biri bu. Ve aynı şey para sistemi için de geçerli bu arada. Yaklaşık son 70-80 yıldır iyice moda olan Keynesyen yaklaşımların yanında aynı Gibi dizisinden Yılmaz'ın terzisinin dediği gibi makro ekonomi içinde mikro çığlıklar gibi kalmış durumda Avusturya İktisat Okulu. Şimdi devam edelim. Bence özellikle bu dördüncü maddeyi memonun üzerinde çok dikkatli bir şekilde okumanızı da tavsiye ederim. Çünkü çok detaylı bir şekilde bu konuyu ele alıyor Howard Marks. Düşük maliyetin risk alma iştahını arttırmasının birçok detay sonucu var ve hepsi çok önemli. Bu aslında her şeyi değiştiriyor çünkü. Fakat burada o kadar detaya inecek kadar vaktimiz olmadığından yazının kendisinden daha fazlasına mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Beşinci madde. Düşük faiz oranları anlaşmaların zahmetsiz ve ucuz bir maliyetle yapılmasını sağlar. Charles Dickens'ın dediği gibi bu hem zamanların en iyisi hem de zamanların en kötüsü demek oluyor bir bakıma. İyi sonuçları olabilir. Çünkü kolay bir şekilde bir satın alma yapmak, bir sözleşme yapmak ya da sermaye bularak yatırım yapmak en basit tabirle size avantajlı bir kaldıraç sunabilir. Fakat aynı zamanda kötü olabilir. Çünkü böyle bir şansınız olduğunda, kapitale ulaşım kolaylaştığında hatalı kararlar verme olasılığınız artabilir. Ayrıca şunu da unutmamak gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz var. Bence burada konuştuğumuz piyasa döngüsüyle de oldukça alakalı. Şöyle ki, zor zamanlar güçlü insanları yaratır. Güçlü insanlar da iyi zamanları getirir. Sonrasında iyi zamanlar zayıf insanları yaratır. Ve zayıf insanlar zor zamanları getirir. İşte bu bir döngü halinde devam eder. Şimdi bunu yine aynı şekilde kapitale ulaşım bakımından düşünürsek, özellikle de bankalar özelinde şunu söyleyebiliriz. Bankalar size güneşli havalarda şemsiye dağıtır ve yağmur yağmaya başladığında bu şemsiyeleri geri toplarlar. Faiz oranlarının değişkenliğini işte bu sözlerin içine yedirerek düşünürsek bence birçok şey yerli yerine oturacaktır. Altıncı madde, düşük faiz oranları kaldıraç miktarını ve sistemdeki kırılganlığı arttırır. Howard Marks'ın bu maddede çok güzel bir benzetmesi var. Kaldıraç kullanımını aynı yemeklerde ketçap kullanımına benzetiyor. Tabii herkes ketçap sevmeyebilir ama bunun yerine sevdiğiniz başka bir sosu koyabilirsiniz ki hepimizin mutlaka bir tane vardır sevdiği bir sos. Şöyle ki, bu sosu önünüzdeki sade yemeğin üstüne döktüğünüzde her çeşit yemeğin tadını düzeltebilir. Bunu işte yatırım seçimlerimiz bazında düşünebiliriz. En sevmediğimiz yemek bile iyi bir sosla yenilebilir hale gelebilir. Ve işte kaldıraç kullanımının da bundan pek bir farkı yoktur. Ve seçimlerimizi dikkatli bir şekilde yapmamız gerekliliğini ortadan kaldırır. Her şeyin üstüne koyabiliriz kaldıracı. Ve bunun aynı yemekteki gibi tadını düzelteceğini, diğer bir anlamda getiri yaratacağını düşünebiliriz. Ancak aralarında ince bir fark var. Kaldıraçlı işlemler günün sonunda eğer dikkatli seçimler yapılmazsa mutlaka önümüze zehirli bir yemek tabağı koyacaktır. Ve biz de bunu afiyetle yiyeceğizdir. Bunun yerine değer tuzağı ya da boğa tuzağı gibi başka kelimeler de koyabiliriz. Ve hepsinde aynı şey geçerli. İşte bunlara sebep olan en önemli faktör düşük faiz oranları. Yedinci madde, düşük faiz oranları finansal uyumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Şöyle ki, bunun aslında tam da bugünlerde oldukça benzer bir versiyonunu yaşıyoruz zaten. Özellikle geçtiğimiz yıllarda düşük tutulan faiz oranları bir noktada artık patlak verdi. Ve günün sonunda enflasyonun yükselişiyle birlikte özellikle Borsa İstanbul bazında şirketler artık bilançolarında bir enflasyon muhasebesi yapmak zorunda kaldı. Bu durum ortaya inanılmaz uyumsuzluklar çıkardı. Şirketlerin bilançolarıyla ilgili. Hatta şu anda piyasalar resmen bir toz bulutu altında ve neredeyse doğru bir şekilde değerleme yapmak mümkün değil. Çünkü şirketlerin enflasyon muhasebeli bilançolarını anlamak pek mümkün değil. Aslında konuya paranın ne olduğunu anlamak üzere başlarsak neler döndüğünü daha iyi anlayabiliriz ama bunu yapmadığımızdan dolayı, para sisteminin temel problemlerine bir at gözlüğüyle baktığımızdan dolayı bugün enflasyon muhasebesini de anlayamıyoruz. Yine finansal uyumsuzluklara başka birçok örnek verilebilir ki Howard Marks konuya başka bir açıdan yaklaşıyor makalede. Amerika'da bizim gibi ucube durumlar görünmediğinden ortalık biraz daha sakin. O yüzden şirketlerin düşük faizli kredi kullanımlarının uzun vadeli sonuçları üzerine eğer doğru kararlar alınmazsa ne gibi finansal uyumsuzluklar ortaya çıkabilir bunu daha çok anlatıyor. Ben burada detaylarına girmeyeceğim ve dediğim gibi yazının kendisine bakarak farklı uyumsuzlukları da görebilirsiniz. 8. madde. Düşük faiz oranları sürekli olarak beklentilerin de düşük faizli ortam olmasına sebep olur. Bu çok haklı bir bakış açısı. Aslında sadece düşük faiz ortamı için de geçerli değil. Piyasanın genel hareket beklentisi için de tamamen geçerli. Çünkü biz devam etmekte olan olayların genellikle aynı şekilde devam etmesini bekliyoruz. Ve bu aynı zamanda bir davranışsal finans konusu. Hazır yeri gelmişken de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Daniel Kahneman'ın önemli çıkarımlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Biz yeni normallere çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyoruz. Ama buradaki problem şu. Bazen normal olmayan şeyleri de normal kabul ederek bunların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Beklentilerimiz bu yönde oluşuyor. Karlılığı artarak devam eden bir şirket düşünelim örneğin. Bu şirketin tam tersi bir istikamete doğru gitmeye başlıyor oluşunu tam olarak kabullenemiyoruz. Piyasadaki en büyük yatırımcıların bile düştüğü en kritik hatalardan birisi bu. Aynı şekilde yine hepimiz, ben de dahil olmak üzere benzer yanılgıların içine çok rahatlıkla girebiliyoruz. İyi giden şeylerin hep iyi gideceğini ve kötüye giden şeylerin ise hep kötüye gideceğini düşünüyoruz. Fakat bunlar bireysel problemler. Şimdi bu konuyla ilgili faiz oranlarına geri dönersek, piyasada oluşan düşük faiz ortamlı beklentilerin normal kabul edilerek aynı şekilde devam etmesini beklemek, eğer durum da değişmek üzereyse ve böyle bir beklentinin gerçekleşmesi aslında mümkün değilse, çok ciddi finansal krizlere yol açabilir. Ben bunu camdan kulelere benzetiyorum biraz. Bu kurduğumuz kulelerin çok sağlam olduğunu düşünebiliyoruz. Ve buradaki beklentimizin asla değişmeyeceğini düşünüyoruz. Fakat camdan kuleler genellikle aniden yıkılır. Hatta parçalanır. İşte bu durumda piyasalarda çok büyük krizlere ani bir şekilde sebep olabilir. Ki krizlerin gerçekleşme temasına baktığımızda da sanırım hep böyle oluyor. 9. madde. Düşük faiz oranları bir tarafta kazananlar, diğer tarafta kaybedenler yaratır. Aslında bu madde sanırım içlerinde en önemli olanı. Burada da tabii bir kaldıraç etkisinden söz edebiliriz. Çünkü kapitale ulaşımı kolay olanlar, yine Avusturya iktisat ekolünü yakından tanıyanların hatırlayacağı bir kelime olarak kantilyon efekt gibi bir durumla karşılaşırız. Paranın yaratılışına yakın durabilenler, ondan en yüksek faydayı sağlayanlar olur. Çünkü çok daha düşük bir zaman maliyetiyle paraya ulaşırlar. Ve bunu da avantajlarına kullanabilirler. Bugün parasal sistemin yarattığı en büyük sorun zaten bu işte. Kaynağa yakın olanların parayı önce kullanması ve ondan gerekli değeri yaratması, ardından kaynağa uzak olanlarınsa paraya en son ulaşması ve artık değersizleşmiş bir kağıt parçasını kullanmak zorunda kalıyor olmaları bir problem. İşte bu durumda varlık dağılımındaki dengesizliği ortaya çıkartan en temel sebep. Howard Marks memoda tüm bunlardan bahsederken arada bir Hayek'ten, Avusturya ekolünden ve özellikle Price of Time kitabından sıklıkla söz ediyor. Ama kurduğu bütün cümleler tamamen bana göre bir kapalı kutu. Bazı şeyleri çok net bir şekilde dile getirdiğini düşünmüyorum. Memoyu okurken de beni en çok rahatsız eden tek tarafı buydu. Söylenmesi gereken neredeyse her şeyi söylerken sorunun çözümünü bildiğini düşündüğüm halde bunu dile getirmiyor. Bu da bana çok ilginç geldi. 10. ve son madde. Düşük faiz oranları bir sonraki krizin temellerini oluşturan davranışları teşvik eder. Bu konuyu da aslında diğer maddelerde piyasaların döngüsel durumundan ve boom-bust cycle içinde hareket ettiğinden konuşarak kısmen konuşmuştuk ve sonradan da döneceğiz demiştik hatırlarsanız. Şimdi bu konuyu biraz daha açarsak, Howard Marks'a göre bu döngüler hiç bitmeyen bir hikayenin sürekli tekrarlanması gibi. Bunun üzerine yazdığı zaten bir kitap da var, onu da mutlaka öneririm. Dalgaları Yönetmek adıyla Türkçe baskısı da var, isteyenler bir göz atabilir bence. Mark Twain'in dediği gibi tarih tekerrür etmese bile bir ritimle ilerliyor. Belirli dalgalar tekrarlı bir şekilde oluşuyor. Bunlara da zaten gelgitler olarak ve zaman zaman suyun çekilmesiyle kimin çıplak yüzünü görmek olarak değinmiştik. İşte bu hiç bitmeyen bir hikaye. ve piyasa döngülerinin adımlarını anlamak, hangi aşamada olduğunu tespit etmeye çalışmak gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü bu bizim için her şeyi değiştirebilir. Bu kısma da daha bölümün başında bir portföy mekanizması kurmak anlamında girmiştik kısaca hatırlarsanız. Şimdi bu noktadan devam edersek, yine daha önce konuştuğumuz iyi ve kötü zaman döngüsünü bu kez piyasalara tam anlamıyla uygularsak, Howard Marks'ın hazırladığı bir döngü sıralaması var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden madde madde vereceğim burada. Piyasa döngülerinin adımları şunlardan oluşuyor diyor. Öncelikle teşvik edici faiz indirimleri kolay para ve olumlu piyasa gelişmelerini getirir. Bu da potansiyel getirileri azaltır. Ve bu durumda artan riski kabul etme eğilimine yol açar. Ve sonrasında mantıksız kararlar ve nihayetinde yatırım kayıplarıyla sonuçlanır. Bu bir korkuya, sıkı para politikasına ve ekonomik daralma dönemlerine neden olur. Ve son olarak bu da teşvik edici faiz indirimlerine, kolay paraya ve olumlu piyasa gelişmelerine yol açar. İşte bu döngü tekrardan başa dönerek bu şekilde kendini tekrar edip durur. Akıllı bir yatırımcı olarak bizim yapmamız gereken şey şu. Döngünün hangi aşamasında olduğumuzu tespit etmeye çalışmalıyız. Çünkü burada döngülerde çalmakta olan bir müzik var ve bir noktada duracak. Sonunda da birileri ayakta kalacak. Bence sanırım şu anda tam bu noktalara yakın bir yerdeyiz. Tabii elbette bu kişisel bir yorum. Peki kolay para dönemlerini her şeyin tüm bölüm boyunca konuştuğumuz şekilde bize iyi hissettiren daha olumlu aşamalarına dönüş yapacak mıyız tekrar? Sorulması gereken soru bu sanırım. Ve elbet bu da gerçekleşecek. Döngülerin anlamı bu zaten. Howard Marks sanırım yaklaşık bir yıl önce yazmıştı. Köklü Değişimler isimli bir memo kaleme almıştı. Ve işte orada bu durumu tarif edip bir dönüşümün içinde bulunduğumuzdan bahsetmişti. Ve biz de burada sonrasında yine aynı memonun üzerine yazdığı Köklü Değişimler üzerine ek düşünceler yazısını burada yorumlamaya çalışmıştık. Ben hemen hemen çoğu fikirlerine fikir anlamında katılıyorum. Ve o yüzden aslında bunları paylaşıyorum zaten. Ancak çözüm önerisi konusunda yanıldığını düşünüyorum. Hatırlayanlar belki olacaktır. Bir önceki ek düşünceler memosunda tası tarağı satın tahvil alın diyordu. Ben de burada yine bu çıkardığı sonucu eleştirmiştim ve hala aynı noktada duruyorum. Hatta bunların üzerine şunu söyleyebilirim. İçinden geçmekte olduğumuz bu sancılı dönemin döngünün sonuna yaklaşmak üzere olduğumuz bir nokta olduğunu söylerken bir anlamda başka bir imada daha bulunuyorum. Zayıf insanlar zor zamanları getirdi diğer bir deyişle. Şimdi tekrar bu zamanlardan çıkacak olan güçlü insanların getireceği iyi zamanlara geçiş yapabilmek için küresel bir finansal krizin içinden geçmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar yaşadıklarımızın pek bir şey olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Ve ben kendi pozisyonlarımı buna göre ayarlamaya çalışıyorum sürekli. Özellikle de Bitcoin'in bu anlamda belki de tek çıkış yolu olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca toparlarsak aslında aynı şeyleri düşünüyoruz Howard Marks'la. Ancak çözüm önerimiz birbirine taban tabana zıt. Tabii şunları da eklemem gerek. Bunlar tamamen kişisel düşünceler. Ve YouTube ekonomi yorumcularıyla da karıştırılmaması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Dolar uçacak, yandık, bittik, her tarafı ateş saracak gibi bir çiğlikte kendini tekrar eden bir papağan gibi görünmek istemem. Çok daha derinden, küresel bir finansal krizden bahsediyorum ben. Ve zaman kimin haklı çıkacağını gösterecek. Ve fakat bunların bir yatırım tavsiyesi olarak alınmaması gerekiyor. Çünkü ben hiç kimseyim. Sadece düşüncelerimi aktarıyorum burada ve yeri geldiğinde küçük bir düşünce balonu şeklinde alt metinlerde vermeye çalıştığım bu fikri bugün bu bölümün sonunda özellikle döngüler üzerine konuşurken daha kalın harflerle belirtmek istedim. Bence Howard Marks bu noktada biraz wishful thinking yapıyor. Her şeyin bir şekilde yoluna gireceğini tam olarak söylemese de piyasanın böyle düşündüğünü, onlardaki beklentiler gibi özellikle Amerika'da bir yumuşak iniş yerine daha sert bir iniş olacağını söylüyor yanında. Fakat bense uçağın belki de hiç inemeyeceğini ve bir noktada yakıtının bitip çakılacağını, pek kurtulanın da olmayacağı başka bir ihtimalden bahsediyorum. Bu bölümde sanırım son kez detaylı olarak bu konulardan bahsetmiş oldum. Bundan sonrasında pek aynı konulara girmek istemiyorum. Ancak kişisel olarak özellikle de kağıt para sistemine baktığımda bu makro ekonominin içindeki mikro çığlıklara kulak vermek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü sonu hiç beklenmedik bir yıkım olabilir. O yüzden bence yanımıza kimsenin dokunamayacağı bir şemsiye almamız gerekiyor. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında HODL Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.